şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1-4. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Kureyşin ilafihim rihlateşşitâi vassayfi felyabudu hâzâl beyt li'îlâfi Kureyş îlâfihim rihlateşşitâi فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ صدق الله العلي العظيم.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir /tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim.
Yüce İslam Peygamberi ve Mutahhar Ehl-i Beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 20 Aban 1404, Miladi 11 Kasım 2025 Salı. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene'yi sizler için akşam haberleri ve günün siyasi yorumunu sunacağım. Ardından Çalınan Çocukluk Podcast'i, İman Nuru, İran'ı Gezelim ve Kalıcı Itır'ı dinleyeceksiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler. Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatipzade, Amerika'nın nükleer müzakerelerle ilgili çelişkili mesajlar gönderdiğini söyledi. İran'ın transit kapasitesinin geliştirilmesine vurgu yapıldı. İran, Viyana ve Strasbourg anlaşmalarına katılarak uluslararası fikri mülkiyet sınıflandırma sistemine dahil oldu. Türkiye'ye ait askeri uçak Gürcistan'da düştü. Pakistan'daki intihar saldırısında 18 kişi öldü ve yaralandı. Ve İbranice Medya, Siyonist rejim ordusunun Batı Şeria'da oyunun kurallarını değiştirdiğini yazdı. Şimdi haberler. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatipzade, Salı günü Abu Dhabi Stratejik Forumunda yaptığı açıklamada, Amerikan hükümeti nükleer müzakerelerle ilgili olarak üçüncü taraflar aracılığıyla çelişkili mesajlar iletiyor dedi. Said Hatipzade, Abu Dhabi'de düzenlenen 12. Stratejik Forum'da yaptığı konuşmada, yalnızca İslam İnkılabı liderinin talimatları çerçevesinde bir anlaşmaya varmasının mümkün olduğunu vurguladı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, İran'ın ulusal güvenlik konularında taviz vermeyeceğini belirterek, Tahran'ın nükleer silah peşinde olmadığını ve İran İslam Cumhuriyeti'nin yerli kapasiteye dayalı nükleer programıyla gurur duyduğunu ifade etti. İran Dışişleri Bakanlığı Ekonomik Diplomasi Bakan Yardımcısı, Salı günü düzenlenen Ekonomik Koordinasyon Kurulu toplantısında, İran'ın komşu ülkelerle ekonomik ilişkilerini geliştirme stratejisi doğrultusunda, ülkenin ulaşım ve transit alanında daha fazla özen gösterilmesinin gerekli olduğunu vurguladı. Dış Ekonomik İlişkiler Koordinasyon Kurulu'nun 8. toplantısı, İran Dışişleri Bakanlığı Ekonomik Diplomasi Bakan Yardımcısı Hamid Gambari'nin başkanlığında ve ülkenin yürütme organlarındaki ekonomi yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda İran Demir Yolları Genel Müdürü Cebbar Ali Zakeri, demiryolu altyapısı ve filo durumu hakkında son gelişmeleri sundu ve transit mütabakat zaptlarını, uluslararası işbirliği kapasitelerini, demiryolu ulaşım koridorlarının tamamlanması bağlamında açıkladı. Gambari, İran'ın komşularla ekonomik ilişkileri geliştirme stratejisine vurgu yaparak bu alana daha fazla önem verilmesinin zorunlu olduğunu yineledi. Dışişleri Bakanlığı Avrasya Genel Müdürü ve Bakan Yardımcısı Danışmanı Menuçehr Muradi ise İran ile Rusya arasındaki dostane ve stratejik ilişkilere değinerek Tahran ile Moskova arasındaki ekonomik işbirliğinin artan seyrini açıkladı ve iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik anlaşma doğrultusunda yürütme kurumlarının gündemindeki konuların takibinin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı. İran'ın Birleşmiş Milletler'in Cenevre ofisindeki daimi temsilcisi ve Büyükelçisi Ali Bahreyni, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Tahran'ın uluslararası fikri mülkiyet sınıflandırma alanında Viyana ve Strasbourg anlaşmalarına resmen katıldığını duyurdu. Bahreyni, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü Genel Direktörü ile yaptığı görüşmede, Viyana ve Strasbourg anlaşmalarına katılım ve onay belgelerini anlaşmaların resmi emanetçisi sıfatıyla teslim aldı. Böylece İran, fikri mülkiyet sınıflandırma alanındaki tüm uluslararası anlaşmalara taraf olan ülkeler arasında yer aldı. İranlı diplomat, fikri mülkiyetin ülkelerin kalkınma hedeflerinin ilerletilmesindeki rolüne ve İran İslam Cumhuriyeti'nin bu alandaki mevzuat, uygulama ve koruma konularındaki ilerlemelerine dikkat çekti. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü Genel Direktörü de İran ile örgüt arasındaki işbirliğinin olumlu seyrine işaret ederek bu ilişkilerin daha da geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. 1971 yılında kabul edilen Strasbourg Anlaşması, uluslararası patent sınıflandırma sistemi oluşturarak bu alanda standart bir yapı sunmayı amaçlamaktadır. Bu anlaşma, patentleri 8 ana bölüm ve 80 bin alt kategori altında sınıflandırmaktadır. İran İslam Cumhuriyeti'nin Irak Büyükelçisi Muhammed Kazım Ali Sadık, Salı günü Irak'ta düzenlenen 6. parlamento seçimlerine değinerek, "Biz Irak halkının oyuna saygı duyuyoruz ve halkın seçimini onaylıyor ve saygıyla karşılıyoruz," dedi. Muhammed Kazım Ali Sadık, "Bugün Irak'ta 6. parlamento seçimleri gerçekleştiriliyor," diyerek bu seçimin önemine dikkat çekti ve "Bu seçim Irak'ın siyasi sisteminde gelecekteki yetkilileri belirlemesi açısından büyük önem taşımaktadır," dedi. İran'ın Bağdat Büyükelçisi, "Allah'a şükür bu seçim şu ana kadar sorunsuz şekilde ilerliyor ve Irak halkının güçlü katılımıyla ülke ve halk için en iyi kaderin yazılmasını umuyoruz," dedi. İranlı üst düzey diplomat ayrıca, "Anketlere göre Irak halkının bu seçimdeki katılımı önceki döneme göre daha yüksek görünüyor," diyerek sonuçların açıklanmasının ardından Iraklı yetkililerin yasal süre içinde belirlenmesini temenni etti. İran'ın Bağdat Büyükelçisi son olarak şunları vurguladı. "İran ve Irak arasındaki ilişkiler derin ve kapsamlıdır. Umuyoruz ki bu sürecin gelecek hükümette de devam edeceğine tanık oluruz." Türkiye Milli Savunma Bakanlığı Salı günü yaptığı açıklamada Azerbaycan Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye gitmekte olan C-130 tipi bir askeri kargo uçağının Gürcistan'da düştüğünü bildirdi. Bakanlığın açıklamasına göre Gürcistan makamlarıyla koordineli olarak arama ve kurtarma operasyonları başlatılmış, uçakta 90 kişinin bulunduğu ifade edilmektedir. Bu bağlamda Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı da yayımladığı bildiride, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçağın Azerbaycan Cumhuriyeti ile Gürcistan arasında düştüğünü ve olayda can kayıplarının yaşandığını duyurdu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yaptığı açıklamada bu kazada Türk askerlerin hayatını kaybettiğini belirterek düşen askeri kargo uçağının enkazına ulaşmak için arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Gürcistan'ın İmedi televizyon kanalı ise daha önce olay yerinden görüntüler almaya başladığını ve kazanın ayrıntılarını incelemekte olduğunu bildirdi. Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki bölge mahkemesi yakınlarında polis aracına yönelik düzenlenen bir intihar saldırısında en az 18 kişi hayatını kaybetti ya da yaralandı. Jeonews haber ağı Pakistan polisinin saldırının intihar eylemi olduğunu doğruladığını ve motosikletli bir saldırganın güvenlik güçlerine ait aracın yakınında bölge mahkemesi binasının civarında kendini havaya uçurduğunu bildirdi. Haber kaynaklarına göre şu ana kadar aralarında polis memurlarının da bulunduğu 5 kişinin öldüğü, 13 kişinin yaralandığı teyit edildi. Henüz hiçbir grup saldırının sorumluluğunu üstlenmedi. Ancak Pakistan medyası olay yerinde intihar eylemcisine ait vücut parçalarının bulunduğunu aktardı. Görgü tanıkları iki patlamanın eş zamanlı gerçekleştiğini ve alevlerin hızla çevreye yayıldığını bildirdi. Pakistan güvenlik güçleri olayın ardından hakimleri, avukatları ve sivilleri mahkeme kompleksinden derhal tahliye etti. İbranice bir medya kuruluşunun salı günü bildirdiğine göre İsrail rejimi ordusu Batı Şeria'da oyunun kurallarını değiştirmiştir. Siyonist Times of Israel gazetesinin internet sitesi, Batı Şeria'daki saha durumunun kötüleşmekte olduğunu belirterek şunları yazdı. İsrail ordusu Batı Şeria'da oyunun kurallarını değiştirmiştir. Bu sitenin askeri analisti, İsrail ordusunun Batı Şeria'da silahlı grupların yeniden yapılanma sürecinde olduğu ve füze üretim atölyelerinin ortaya çıkarıldığı bir ortamda durumu kontrol altına almak ve karşı koymak amacıyla sessiz bir savaş yürüttüğünü ifade etti. Siyonist analist şöyle dedi. Batı Şeria'daki saha durumu, çökmüş bir ekonomi, kırılgan güvenlik koordinasyonu ve yerleşimcilerin artan şiddeti gölgesinde kötüleşmektedir. Bu durum tüm bölgeyi yeniden bir patlama noktasına yaklaştırmaktadır. Çin ve Venezuela, Amerika'nın Venezuela'ya yönelik yaptırım ve ekonomik tecrit politikalarına doğrudan bir darbe niteliğinde olan yeni bir adım da İki ülke arasında doğrudan bir deniz ticaret hattı açıldığını duyurdu. Amerika'nın artan ekonomik baskıları ve jeopolitik gerilimleri ortamında Pekin ve Caracas doğrudan bir deniz taşımacılığı hattı kurarak stratejik ittifaklarını güçlendirme ve tek taraflı yaptırımları etkisizleştirme yönünde önemli bir adım attı. Ve YouGov araştırma şirketi ile The Economist dergisinin ortak anketine göre bu yılın Ağustos ayında Amerikalıların %57'si Donald Trump'ın politikalarından memnun değilken yalnızca %39'u onu onaylıyor. 31 Ekim ile 3 Kasım tarihleri arasında Amerika'daki hükümetin ikinci ayındaki kapanma süreciyle eş zamanlı olarak gerçekleştirilen bu anket, Trump'ın kamuoyundaki desteğinin azaldığını ortaya koyuyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumuyla devam ediyor. Bu akşamki yorumumuz Afrika'nın dünyada yeni güç dengelerini yeniden şekillendirmesiyle ilgili. Afrika tarihi bir dönüşümün eşiğinde. Uzun yıllar sömürgeci güçlerin gölgesinde kalan bu kıta, bugün G20'ye daimi üyeliği ve Güney Afrika'da küresel bir zirveye ev sahipliği yapmasıyla uluslararası güç dengelerini yeniden şekillendirme sürecine girmiş durumda. Dünyanın siyasi ve ekonomik yapılarında derin değişimlerin yaşandığı bir dönemde Afrika her zamankinden daha fazla küresel sistemde merkezi bir aktöre dönüşme fırsatına sahip. Genç nüfusu, muazzam doğal kaynakları ve oluşmakta olan bölgesel bloklarıyla bu kıta küresel düzende etkili bir oyuncu olabilir. Ancak bu konumun gerçekleşmesi derin reformlar, siyasi bütünlük ve mali bağımsızlık gerektiriyor. Küresel miras uzmanı ve araştırmacı Dr. Halil Azb, El Cezire sitesinde yayımlanan Afrika Dünyada Yeni Güç Dengelerini Yeniden Şekillendiriyor başlıklı yazısında, Afrika'nın hala uluslararası yapılarda marjinal bir konumda olduğunu ve halkını etkileyen önemli karar süreçlerinde dışlandığını belirtiyor. Ancak Afrikalı vatandaşların artan bilinç ve eğitim düzeyi yeni talepler doğurmuştur. Bunlar arasında küresel kurumların gündemini belirlemede daha etkin rol alma arzusu da yer alıyor. Afrikalı liderler daha adil bir temsil, kıtanın güçlü bir sesi ve ulusal ekonomilere uygun ikili ilişkiler kurma özgürlüğü talep ediyor. Mevcut raporlara göre Afrika hala küresel ekonomik yönetişimde kenarda kalmış durumda. IMF ve Dünya Bankası'ndaki düşük oy oranına rağmen borç krizleri ve iklim değişikliğinden en çok zarar gören kıta konumundadır. Bu durum Afrikalı liderlerinin yeniden reform çağrısı yapmasına neden oldu. Kenya Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada IMF yoksul ülkeleri yüksek faiz oranları ve sert koşullarla cezalandırırken, zengin ülkeleri daha kolay şartlar sunuyor diyerek bu kurumun reformunun kaçınılmaz bir zorunluluk olduğunu vurguladı. 2023 yılında Afrika önemli bir başarıya imza attı. Afrika Birliği'nin G20'ye daimi üye olarak kabul edilmesi. Bu gelişme kıtanın uluslararası ağırlığını arttırdı ve onu Avrupa Birliği gibi dünyanın en büyük ekonomik reform forumunda bir blok olarak konumlandırdı. Ayrıca Afrikalılar Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Ticaret Örgütü gibi uluslararası kurumlarda yönetici pozisyonlara ulaşmayı başardılar. Afrika'nın küresel sahnede etkili bir rol üstlenebilmesi için sembolik temsiliyetin ötesini geçerek gerçek bir güce dönüşmesi gerekiyor. Bu hedef ancak Afrika Birliği'nin mali bağımsızlığı, kıta içi serbest ticaret anlaşmasının tam uygulanması ve borç, ticaret ve iklim değişikliği gibi karmaşık küresel müzakerelere aktif katılımı için teknik kapasiteye yatırım yapılmasıyla mümkün olacaktır.
İran Radyo Podcast. Çalınan Çocukluk isimli podcast'imizde hapishane ve işkencenin Filistinli çocuklar üzerindeki sosyal ve psikolojik etkileri ele alınıyor. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Çalınan Çocukluk isimli podcast'in bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Katrin Cook'un Çalınan Gençlik kitabından alıntı yapılan bu podcast'te Filistinli çocuk esirlerin mahkemeleri ve cezaevlerinin durumu ele alınırken, ırkçı rejimin Filistinli çocukları işkence etmeleri ve hapsetme konusundaki haklarının uluslararası sözleşmeleri ihlal etmesini Siyonist rejimin ilke ve temellerinden biri olduğunu belirtiyor. Irkçı rejim, savunmasız Filistinli çocukları sebepsiz yere hedef almadığını, onların hedefinin bu çocukların yüreğinde en büyük protesto ve direniş ateşini bastırıp söndürmek ve gelecekte direniş cephelerine katılmalarını önlemek olduğuna inanıyor. Çalınan Çocukluk isimli podcast'in bugünkü bölümünde hapishane ve işkencenin Filistinli çocuklar üzerindeki sosyal ve psikolojik etkilerini ele alacağız. Bugünkü sohbetimizde Filistinli çocukların gözaltı ve işkencelere nasıl tepki gösterdiği, bununla nasıl yüzleştiği ve bu ağır darbeden nasıl kurtulduğuna değinmek istiyoruz. Ve son olarak bu dönemin hayatları üzerinde nasıl bir etki bıraktığı üzerinde durmaya çalışacağız. Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. M.A. 2003 yılında 27 yaşında olup 1991 yılında 15 yaşındayken taş atma suçundan 3 yıl süreyle esir alınmıştı. M.A. şöyle anlatıyor. Esir alınma süreci benim yaşamımda çok büyük psikolojik etkileri olmuştu. Depresyona girmiş ve insanlara olan güvenimi tamamen yitirmiştim. Bu mesele etrafımdaki insanlarla ilişkilerimi de büyük ölçüde etkilemişti. Hiçbir yerde çalışamıyordum. Zira Siyonistler her an beni tutuklamaya gelebilirler. Ayrıca ağır işkenceler nedeniyle fiziksel sorunlar da yaşamaktaydım. 2003 yılında 31 yaşında olan M.O. isimli başka bir Filistinli, 1987 yılında 15 yaşındayken slogan yazdığı iddiasıyla bir yıl süresince esir alınmıştı. O şöyle anlatıyor. Okula ve sınıfa geri dönmek için yardıma ihtiyacım vardı. Bu benim için çok zor bir deneyimdi. Esir alındıktan sonra uzun bir süre depresyona girmiş, kendime olan özgüvenimi tamamen yitirmiştim. Sürekli darp ve dayak atılmaktan dolayı hep baş ağrısı problemi yaşıyordum. 2003 yılında 31 yaşında olan M.Z. 16 yaşındayken bir gösteride taş atma suçundan tam 22 ay boyunca esir alınmıştı. O ise şöyle anlatıyor. Esir alınma anımın görüntüleri hala gözlerimin önünden gitmiyor. Ancak şahsiyetim biraz güçlenmiş gibi oldu. Fakat uykusuzluk problemi yaşıyor, biraz da içime kapanmıştım. Evet, tüm bunlar esir alındıktan sonraki süreçte türlü sorunlarla kalan çocukların sorunlarından sadece bazıları. Siyonist rejim hapishanelerinde ve gözaltı merkezlerinde esir edilen Filistinli çocukların hemen hemen tümü esir alındıkları andan itibaren şiddetin en ağır şekline maruz kalıyorlar. Sistematik, fiziksel ve zihinsel işkenceler de bunlar arasındadır. Aslında işkence toplumsal şiddetin daha büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Fiziksel yaralanmaların çok ötesinde psikolojik teröre yol açan şiddet. Çocuklar esir alındıklarında ve işkenceye maruz kaldıklarında bilişsel ve fiziksel gelişimleri açısından çok kritik bir aşamada bulunurlar. Bu çocuklar özellikle kısa ve uzun vadeli etkilere karşı savunmasızdır. Sorgulama sırasında ruhsal durumlarının daha hassas olması nedeniyle yetişkinlere oranla daha çabuk itiraf etmek zorunda kalıyorlardı. Bu yüzden yetişkinlere göre daha düşük cezalara tahammül edebilirler. Fakat bu çocukların gözaltı ve sorgulama sürecinde yaşadıkları stres ve vahşetin etkisi hala devam ediyor. Bu yüzden hapishane ve işkencenin etkisi esir alınmaktan daha vahim bir durum sayılır. Öyle ki eğitimlerini, sosyal ilişkilerini ve yaşamlarının tüm boyutları üzerinde ciddi olumsuz etkiler bırakmaktadır. Filistinli çocukların esaret ve hapishane deneyimlerini ve bunun yaşamları üzerindeki uzun vadeli etkisini net bir şekilde anlayabilmek için bunun Filistin toplumu bağlamında araştırılması gerekir. Her şeyden önce Filistinli çocukların tümünün işgal sistemi altında büyüdüğünü belirtmek gerekir. Bu sürekli askeri çatışmalara şahit olduklarının göstergesidir. Bu yüzden en fazla mağdur ve kayıplar çocuklardan oluşmaktadır. Saldırgan rejim genellikle savunmasız çocukları hedef alıyor. Filistinli kayıp çocuklar yıllardır işgal ve bunun neden olduğu kronik psikolojik baskı altında yaşıyorlar. Bu tarihin biriken baskısı, Filistinli çocuk esirler, onların aileleri ve toplum arasındaki ilişkileri de ciddi bir şekilde etkilemektedir. Burada şunu da belirtmekte fayda olacak. Şöyle ki, Filistin toplumu hiçbir şekilde homojen bir toplum olmasa da güçlü aile ve yerel bağlara sahiptir. Ayrıca Filistinlerin kendi inanç ve ideolojilerine olan derin inançları bu toplumun temel özelliklerindendir. Aslında aile bu toplumda merkezi bir unsur sayılır. Birey yerine topluluğu ön planda tutar. Dolayısıyla kolektif sorumluluk duygusu her bir üyenin acısının ve baskısının herkesi etkilemesi anlamına geliyor. Hem din hem de milliyetçilik Filistin milletinin sabrının temel kaynağıdır. Filistinli çocukların esaret baskısı ve travmasına karşı tepkilerde bu kültürel bağlamın etkisi oldukça fazladır. Üçüncü noktada cezaevinin sosyal ve politik arka planının bazı psikolojik etkilerini azaltabileceğidir. Örneğin ilk intifada sırasında ırkçı rejim Filistin nüfusunun büyük bir kısmını esir aldı. Böylelikle cezaevlerinde belirli sosyal sporların politik öğretilerini destekleyen güçlü sosyal ağlar oluştu. Bu ağların varlığı esirlerin duygularını etkilerken bazı durumlarda onların serbest bırakıldıktan sonra topluma geri dönmelerine yardımcı oldu. Öte yandan birinci intifada çocuklara ilişkin mevcut toplumsal imajı değiştirmiş ve köklü değişikliklere uğramıştır. Zira onların zaten büyük ulusal kurtuluş mücadelesinde rolleri vardı. Halbuki bundan önce sosyal ve siyasi alanda pek söz sahibi değillerdi. Amerikan Psikoloji Derneği'nin belirttiğine göre, normal insan deneyiminin ötesindeki esaret ve işkence, herhangi bir insanın başına gelebilecek en korkunç ve psikolojik açıdan travmatik olaylardan biri sayılır. Bu zararların tümü var gücüyle Filistinli çocukları hedef alıyor. İşkencenin görünürdeki hedefi bilgi ve itiraf alabilmektir. Fakat bu çalışma pratikte mağdurun karakterini ve kimliğini siyasi amaçlar doğrultusunda zayıflatmak ve ezmek amacıyla yapılıyor. Bu yüzden ırkçı rejim İsrail güçleri çocuklara yönelik işkencelerin siyasi amaçlarının farkındadır. Öte yandan işkence, gözdağı ve baskı yoluyla toplumsal kontrolün sağlanmasının bir aracı olarak da değerlendirilebilir. Bu sebeple işkence çocukları hedef alarak topluluğu, içlerindeki dayanışmayı ve gelecekteki liderliği zayıflatma hedefi gütmektedir. İşkence ve işkenceye tabi tutulan kişiye yönelik baskı sadece kişisel bir mesele olmayıp o kişinin ailesi, yakınları, komşuları, arkadaşları hatta toplumu dahi olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Saldırgan rejim çocukları esir almak ve işkence etmek üzere hedef alarak aslında bir toplumun sembolik geleceğine saldırmaktadır. Filistinli çocuklarla yapılan görüşmelerde İsrail askerleri sürekli olarak işkencenin hedefini haykırıyordu. 2003 yılında 35 yaşında olan J.A. 14 yaşından beri tam 5 kez tutuklanmıştı. O şunları belirtiyor. Bu hayal bile edilemeyecek bir deneyim sayılırdı. Cezaevi görevlileri sürekli bağırıp çağırıyor, ruhumuzu ezip kırmayı hedefliyorlardı. Bir başka Filistinli çocuk da İsraillilerin amacı milli duyguları bastırmak ve yok etmektir, diyor. Başka bir röportajda başka bir çocuk da şunları belirtti. Beni tutuklamalarının amacı manevi inançlarımı zayıflatmak, kendime ve başkalarına olan güvenimi kaybetmemi sağlamaktı. Bir diğeri de İsraillerin amaçlarının çocukları korkutmak olduğunu belirtiyor. Böylelikle intifadaya katılmamızı ve çalışmalarımızı sürdürmemizi engellemeye çalışıyorlardı. Bu çocukların her biri kendilerini esir alarak cezaevine götürenlerin sözlerinden ve tehditlerinden onların hedeflerinin ne olduğunu anlayabiliyorlardı. Araştırma çalışmaları işkence toleransını bir dizi psikolojik sonuçla ilişkilendirmiştir. Travma sonrası stres bozukluğu, depresyon, anksiyete, antisosyal davranışlar ve tanımlanamayan fiziksel sorunlar gibi psikolojik sorunlar. Elbette travma sonrası stres bozukluğu, psikolojik teşhis ve psikolojide ayrı bir kategori olarak sınıflandırılmaktadır. Bu bozukluğun karmaşık, bazen de tedavi edilemeyen semptomları vardır. Uyku bozukluğu, kabus görme, hafıza hasarı, konsantrasyon bozukluğu, suçluluk hissi, düşük benlik saygısı, kimlik değişikliği, bazen psikopoz, hapsedilme ve işkence görme deneyimleri en sık görülen psikolojik sonuçlar arasında yer almaktadır. İşkencenin diğer psikolojik sonuçları arasında yorgunluk hissi, duygusal dengesizlik ve sosyal izolasyon ile baş ağrısı ve kalp ağrıları gibi çeşitli psikofiziksel sorunlar bulunmaktadır. Düzensiz uyku düzenleri tipik tepkilerden biridir. Yani hayatta kalanlar genellikle işkenceyi kabuslarında, hayatta kalanların kaçtığı ancak kendilerini koruyamadığı kabuslarda yeniden yaşarlar. Belirli duygusal ipuçları da işkence anılarını yeniden canlandırabilir. İşgal altındaki Filistin topraklarında yürütülen araştırmalar yüksek oranda travma sonrasında stres bozukluğu olduğunu gösteriyor. Örneğin ilk intifada sırasında yaralanan erkeklerin %50'sinde travma sonrası stres bozukluğunun tüm tanısal belirtileri vardı. Gazze şehrindeki yüzlerce eski Filistinli siyasi esir üzerinde yapılan bir araştırma, çoğunun rahatsız edici anılara sahip olduğunu ve neredeyse yarısının tekrarlayan kabuslar gördüğünü ortaya koydu. En fazla kimyasal veya elektriksel işkenceye maruz kalan Filistinler, bu bozukluğun en yüksek belirtileri olan karmaşık düşünceler, uyuşukluk, içe kapılma gibi belirtilere sahipler. Hayatta kalanların tepkilerinin anormal veya patolojik olmadığı belirtilmelidir. Aksine hayatlarının baskıcı siyasi koşulları öyle bir durumda ki psikolojik baskı onlar için artık normal bir mesele haline gelmiştir. Şimdi Filistinli çocuklar üzerindeki etkilerini biraz düşünelim. Elbette bu etkiler onları çocukluk çağından bir anda yetişkinlik dönemine atıyor. hiçbir denetimleri ve hazırlıkları olmayan bir sürecin içerisine. Filistinli çocuklar kronik şiddet ve sürekli tehlikelerle dolu bir ortamda büyüyorlar. Dolayısıyla bu durumlarla doğrudan bağlantılı ruhsal sorunların belirtilerini görmek şaşırtıcı bir şey olmasa gerek. Filistinliler çocukluklarında bir kez değil, belki defalarca travmatik olaylara veya teröre maruz kalmışlar. Diğer yandan her yerde tamamen anormal ve aşırı şekilde yaşanan silahlı saldırılar, çatışmalar, bu gibi korkunç olaylara şahit olmaları onların hayatlarının artık ne yazık ki olmazsa olmazları haline gelmiş bulunuyor. 1980'li yıllarda ve birinci intifada öncesinde Filistinli annelerin anlattıklarına dayalı bir araştırma yürütülüyordu. Bu araştırmanın sonuçları, travmatik olaylara daha fazla maruz kalan Filistinli çocukların daha yüksek düzeyde saldırganlık, içe kapanma, kaygı, endişe ve korku belirtileri gösterdiğini ortaya koydu. Daha sonraları ilginç bir olay yaşandı. Birinci intifada sırasında Gazze'de yaşayan 9 ila 16 yaş arası çocuklarla yapılan görüşmelerde Batı'nın stres ile düşük özgüven arasındaki ilişki kavramına meydan okundu. Aslında Batı'nın stres ve kaygı kavramları bu olaylar nedeniyle olumlu bir meydan okumayla karşı karşıya kaldı. Silahlı çatışmaların doruğa çıktığı bir dönemde bu çocuklarda depresyon ve kaygı düzeyi yüksek olmasına rağmen öz saygılarında veya sakatlıklarında herhangi bir azalma olmadı. Bu arada Arap akranlarıyla karşılaştırıldığında bu çocuklar geleceklerinin kendi ellerinde olduğunu hissettiler. Bu duygu muhtemelen Filistin toplumunun intifadaya aktif katılımına verdiği destekten kaynaklanıyordu. Çocukların pasif gözlemcilerden aktif katılımcılara dönüştüren bu aşırı kriz olumlu bir zorluk olarak görüldü. Ancak paniğin yoğunluğu da belirleyici bir aktör sayılır. Tüm travmalar arasında işkenceye maruz kalmak, Filistinli çocukların rahatsızlıklarının en başında yer almaktadır. UNICEF'in Filistin şubesi personeli, önceden hapsedilmiş yüzlerce çocukla bireysel veya grup halinde çalıştı. Bu çocukların hapishane ve işkence nedeniyle ruhsal sorunlar yaşadıklarından şüphe duymuyorlar. Birçok Filistinli çocuk, tıbbi muayenelerin fiziksel kökenli olmadığını gösterdiği baş ağrıları ve kalp ağrılarından acı çekmekteler. Bu çocukların bir kısmı kabuslar yüzünden uyumaktan bile korkuyor. Öğretmenleri sınıfta uyuyakaldıklarını söylüyor. İşin daha da acı veren yanı şu ki, çocukların bu anıları hiç unutamaması, ömürleri boyunca asla hafızalarından silinememesidir. Nea 16 yaşındayken 13 gün esir alınmıştı. Bu Filistinli çocuk olaydan 20 yıl sonra şunları belirtiyor. Hala askerlerin beni esir almaya geldikleri anla ilgili kabuslar görüyorum. O ilk sorguya çekildiğim anı bugün gibi hatırlıyorum. O günden bu yana tam 20 yıl geçmesine rağmen o anları en ince ayrıntılarıyla, her anıyla hatırlıyorum. Asla o günü hafızamdan çıkaramıyorum. Tüm yönleriyle hepsini an be an hatırlıyorum. Görüşülen çocukların yarısından fazlası ise cezaevinden çıktıktan sonra ağır depresyon yaşadıkları, birçoğunun da sinir krizleri geçirdiklerini belirttikleri görülüyor. Dolayısıyla cezaevinde geçirilen sürenin çocuklar üzerinde uzun vadeli etkileri olması şaşırtıcı bir şey değildir. 1996 yılında 16 yaşındayken esir alınan ve tam 19 yıl cezaevinde kalan M.H. şöyle anlatıyor. Korkuyordum. Başkalarına güvenemiyordum. Ve gün geçtikçe daha da yalnızlaşıyordum, diyor. 1991 yılında 18 yaşındayken tutuklanan ve 3 yıl boyunca cezaevinde kalan E.A. aynı şeyleri tekrarlıyor. Cezaevinden sonra kendi içime kapandım. İnsanları kendimden uzaklaştırıyordum. İnsanlardan korkuyordum ve çok yalnızdım. Bir başka Filistinli M.V. de 1987 yılında 15 yaşındayken 48 gün boyunca esir alınmıştı. O şöyle anlatıyor. Çok zor ve unutulması imkansız olan bir dönemdi. Esir alındıktan sonra uzun bir süre depresyona girdim. Özgüvenimi tamamen yitirmiştim. Evet, bu alıntılar esir alınan ve işkence gören çocukların dilinden anlatılmakta. O günlerin üzerinden yıllar geçmesine rağmen o günlerin travması hala onların peşlerini bırakmıyor. Aslında bu çocukların yarısından fazlası hala doğrudan İsraillerin işkence ve diğer kötü muamellerinden kaynaklanan uzun vadeli fiziksel sorunlar yaşadıklarını belirtiyorlar. Ancak burada sorulması gereken soru şu ki, Filistinli çocuklar İsrail hapishanelerinde nasıl hayatta kalmışlar? Çocukların cezaevindeki şiddete, sert muamele ve işkencelere nasıl direndikleri ve bununla nasıl baş ettiklerine ilişkin araştırmalar artıyor. Askeri ve siyasi travmanın çocuklar üzerindeki psikolojik etkilerinin kapsamlı bir incelemesi, çocuğun var olma becerisini anlamak için 3 üretken faktörün olduğunu göstermektedir. Bireysel kişiliği ve inançları, kendi yerel sosyal çevreleri ve onları tedavi etmek için kullanılan siyasi ve askeri araçların türü. Evet, UNICEF'in Filistin bölümündeki yardım çalışanları da çocukların hapis cezasına dayanmalarına yardımcı olan bir dizi benzer faktörlerden bahsediyor. Çocuğun kişiliği önemli bir faktör sayılır. Öte yandan aile geçmişi, içinde yaşadıkları topluluğun gücü, daha geniş ağlar ve daha güçlü bağlılıklarda büyük önem taşımaktadır. Bazı Filistinli çocuklar hapishane koşullarına diğerlerine göre daha hazırlıklıydı. Aslında ırkçı rejim ordu güçleriyle daha doğrudan temasları olmuştu. Yetişkin esirlerle bağ kurmak geniş bir destek yapısı ve ders çalışma motivasyonu yaratabilir. Her ne kadar çocuk bu gibi durumlarda yetişkin davranışlarına yönelse de, akranlardan özellikle de cezaevinden önce birbirleriyle iletişim halinde olanlardan veya aynı mahalleden, şehirden, köyden gelenlerin desteği, çocukların cezaevi koşullarına dayanmalarına yardımcı olan temel faktörlerden sayılır. En önemlisi de bu zor koşullarda kolektif değerlerin pekiştirilmesine odaklanmalarıdır. Çocuklar röportajlarda şöyle söylüyorlar: "Beni ileriye taşıyan unsur milli kimlik duygusu, aidiyet hakkı ve ailemin bana olan bağlılığıdır." Bir başka çocuk da şöyle söylüyor: "Aldığım en büyük destek siyasi farkındalığım ve sosyal adalete olan inancımdı." Değerli dinleyiciler, Çalınan Çocukluk isimli podcast'in bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Dinlediğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız, iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi belirtmek istiyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İman Nuru.
Değerli dinleyiciler, batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Yeni Müslüman olan Fatma Graham duygularını şöyle anlatıyor: "Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendiğimde hemen kalbimle bu kitap arasında bir bağlantı kuruldu. O sırada evime geldiğimi ve bu dinin benim dinim olduğunu hissettim. Ben kendi dinimi bulmuştum. O anki duygularımı beyan etmek çok zor. Hiçbir karmaşık araştırma veya hiçbir uzun süreli tartışma yaşanmadı. Sadece benle Kur'an-ı Kerim arasında ani bir irtibat kuruldu."
Yeni yeni Müslüman olan insanlar genellikle Kur'an-ı Kerim ve diğer İslami kitapları okumak ve Müslümanlardan ve din alimlerinden sorular sormakla İslam'ın hakkaniyetini ve hak dini olduğunu anlıyorlar. Ancak Bayan Fatıma Graham'ın sözleri üzerinde düşünüldüğünde bu kadının semavi İslam dini hakkında derin ve geniş inceleme yaptığı anlaşılıyor. Nitekim Müslüman olduktan sonra bile araştırmalarını eskisi gibi devam ederek bu dini daha iyi idrak etmeye çalışıyor. Fatıma Graham İngiltere'de dünyaya geldi ve şimdi yeni Müslüman olan eşiyle birlikte İskoçya'da yaşıyor. Karı koca geleneksel ve bitkisel tıp alanında faaliyet yürütüyor.
Bayan Graham, Hristiyan Katolik bir ailede dünyaya geldi ve Katoliklerin okulunda okudu. Fakat Hristiyanlık Bayan Graham'ın meraklı ruhunu tatmin edemedi ve bu yüzden başka dinlerin üzerinde araştırma yapmaya başladı. Fatma Graham bu konuyu şöyle anlatıyor. Dünyada çeşitli dinlerin üzerinde araştırma yapmaya başladım ve doğru olduğunu hissedeceğim şeyi bulmak istedim. Yani onunla kendimi huzurlu hissedebileceğim şeyi arıyordum. Fakat kitaplarda sadece bu işin teorik boyutu yer alıyordu.
Bayan Fatıma Graham'ın İslam diniyle tanışması oruç üzerindendi. Bayan Graham olayı şöyle anlatıyor. Bir gün öğle yemeği vaktinde Müslüman arkadaşlarıma uğradım. Hepsinin oruçlu olduğunu öğrendim. Bu konuya çok şaşırdım ve onlardan oruç hakkında sorular sordum. İnançları hakkında da birçok soru sordum. Katoliklerin de kendi inançlarında bir nevi oruçları vardır. Fakat Müslümanların oruç ibadeti daha ciddidir ve Müslümanların fedakarlığı ve daha fazla dayanma gücünün işaretidir. Ancak Fatıma'da büyük değişim yaratan konu Müslüman arkadaşlarının ona hediye ettikleri bir hediyeydi. Bu değerli hediye İslam peygamberinin ebedi mucizesi Kur'an-ı Kerim'di.
Yeni Müslüman olan Fatma Graham, Kur'an-ı Kerim ile ilgili duygularını şöyle anlatıyor. Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendiğimde hemen kalbimle bu kitap arasında bir bağlantı kuruldu. O sırada evime geldiğimi ve bu dinin benim dinim olduğunu hissettim. Ben kendi dinimi bulmuştum. O anki duygularımı beyan etmek çok zor. Hiçbir karmaşık araştırma veya hiçbir uzun süreli tartışma yaşanmadı. Sadece benle Kur'an-ı Kerim arasında ani bir irtibat kuruldu.
Kur'an-ı Kerim Yüce Allah'ın hikmetli kelamı olduğundan ve içinde diğer semavi kitaplardan farklı olarak hiçbir tahrif veya değişiklik yaşanmadığından hemen hakikat talep insanları kendine çekerek onlara doğru yolu gösterir. Nitekim Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'in İsra suresinin 9. ayetinde de bu kitabın en doğru yol olduğunu ve insanları hidayete erdirdiğini buyurmuştur.
Bu gelişmeden bir süre sonra Bayan Graham Müslüman bir alemin evinde şehadetleri dile getirdi ve resmen Müslüman oldu. Bayan Graham İslam dininin birçok müspet özelliğinin bulunduğunu belirterek şöyle diyor. İslam dini benim için en mükemmel, saf ve pak dindir ve içinde ırkçılık diye bir şey yoktur. Bu dinde kadın erkek eşittir, adalete uyulur ve içinde belirlenen yasalar sade olmakla beraber çok mükemmeldir.
Tahran Radyosu.
Graham bu yasalara uyma konusunda da şöyle diyor. İşin başında ve Müslüman olduktan sonra sanki güçlü bir manevi yol açıldı ve beni Allah'a ve İslam dinine ulaştırdı. Şimdi İslam dinine yeni iman eden biri olarak bir dizi yasalara uymalıydım. Giyim tarzı, bazı gıda maddelerini yemek veya yememek, yapmam gereken veya yapmamam gereken bazı ameller gibi. Kuşkusuz bu tür ahkama uymak, batılı yaşam tarzından vazgeçerek İslami yaşam tarzına başlamak, batı toplumu gibi ortamlarda çok zor bir iştir ve zamana ihtiyaç vardır. Nitekim bu İngiliz yeni Müslüman kadın da yavaş yavaş bu yasalara ve ahkama uymaya başladı.
Bayan Fatıma Graham da Batı medyasının İslam karşıtı propagandalarından ve bu büyük ilahi dini ters yüz göstermeye çalışmalarından şikayetçidir. Bayan Graham İslam dininin bazı yüce öğretilerine işaret ederek şöyle diyor. İslam dininde bunca muhteşem ve muazzam örneklere rağmen eğer İskoçya, İngiltere ve Avrupa sokaklarında gayrimüslimlerden İslam dinini birkaç kelime de özetleyerek anlatmalarını isteyecek olursanız, eminim onların cevabı şu sözcüklerle sınırlı olacaktır. Haşin, sıkı, kadınlara karşı kötü davranmalar, insan hakları ihlalleri. Neden bu insanlar bizim mükemmel dinimiz hakkında şöyle düşünüyorlar?
İngiliz yeni Müslüman kadın Bayan Graham, Yüce Allah ile ruhi irtibat hakkında da ilginç görüşleri gündeme getirerek şöyle diyor. Kalbin ve ruhun korunması Allah'ı zikretmek ve anmakla gerçekleşir. Dini tebliğ edenler, kim Allah'ı anacak olursa kalbine şeytanın girmesini engelleyen ilahi bir nur girdiğini belirtiyor. O zaman bunun anlamı şu ki, her ne kadar Allah'ı daha fazla anarsak kalbimizi ve ruhumuzu kötülüklere karşı daha fazla korumuş oluruz.
Bayan Fatma Graham, Kur'an-ı Kerim, dua ve çeşitli zikirlerden Yüce Allah ile manevi ve ruhi irtibat kurma yöntemlerini takviye etme yolları şeklinde söz ediyor. Fakat namaz ibadetine ayrı bir önem vererek şöyle diyor. Namaz Allah ile irtibat için özel bir yoldur ve gayet tabi birkaç rekat namaz kılmaktan çok daha ötede bir durumdur. İmam Hümeyni namaz adabı hakkında şöyle buyuruyor. Şeriatın namaz için bazı zahiri kuralları vardır ve yerine getirilmeleri gereklidir. Ve aynı zamanda namaz gibi bir ibadetin üzerinde durulması gereken derinliği ve ruhu da söz konusudur.
İslami ibadetlerin zahiri ahkamı ve kurallarına uymak kadar bu ibadetlerin ruhunu ve derinliğini de gözetlemek Müslümanların gelişmesine ve yücelmesine katkı sağlayabilir. Bayan Graham bu konuda yaptığı değerlendirmede İslami ibadetlerin ve kanunların hem içi hem dışı konusunda ifrata kaçmamak ve ikisi arasında bir denge oluşturmak gerektiğini belirtiyor. Bayan Graham, tekfirci terörün kökleri İslam ahkamının ve kanunlarının zahirine aşırı derecede önem vermelerine uzandığını belirterek şunları kaydediyor. Sırf manevi kalbin üzerinde odaklanmak ve kanunların zahirini önemsememek de yanlış olur.
Bayan Fatıma Graham şöyle devam ediyor. Ancak ne zaman Müslümanlar sırf yasaların zahiri üzerinde odaklanırsa o zaman ifrata kaçmış olur ve örneklerini gördüğümüz terör ve şiddeti yaratırlar. Radikal uygulamalarda bulunan insanlar Allah ile pak bir kalp ve saf bir ruh ile irtibat kurma yeteneğini kaybetmiştir. Nasıl olur da bir Müslüman kalbini ve ruhunu önemsediği halde kadınların ve çocukların hayatını kaybedecekleri yerlere bomba yerleştirir? Bu tür radikal insanlar kendilerini hakiki İslam'ın özü yerine siyasi ideolojilerin peşinden gittiklerini iddia ederek kendilerini ikna etmeye çalışıyor. Gerçekte Bayan Graham, tekfircilerin ilahi, latif ve narin ruhu şiddetle değiştiklerini ve başkalarını da inandıkları sapkın ve bağnaz kurallara uymakla yükümlü gördüklerini vurgulamak istiyor.
Bayan Graham kendisi gibi birçok yeni Müslümanın karşılaştığı önemli bir soruna da işaret ediyor. Bu insanların Müslüman olduktan sonra hangi mezhebe göre farzlara, haram ve helallere göre hareket etmeleri gerektiğini bilmediklerini belirtiyor. Bu insanların bazıları hatta İslam dininde çeşitli mezheplerin varlığından bile habersizdirler.
Bayan Graham bu durumu şöyle açıklıyor. İslam dinini yeni benimseyen insanlar bir dizi kural, kanun ve olurlar ve olmazlarla karşı karşıya geliyor. Bu insanlar neden Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli veya Caferi olmaları konusunda hiçbir görüşleri de bulunmuyor? Yeni Müslümanların en büyük sorunu onlara İslam dininde bu dinin kuralları ve kanunlarına uymak için çeşitli ve farklı yolların bulunduğu söylenmemesidir. Yani onlara İslam dininde çeşitli mezheplerin bulunduğu söylenmiyor ve sadece bu iş doğru, bu iş yanlış deniliyor. Bayan Graham yeni Müslümanlara, onlara doğru yolu gösterecek mezhep hakkında araştırma yapmalarını öneriyor.
Graham şahsen İslami mezheplerin üzerinde detaylı bir araştırma yaptığını ve sonunda İslam peygamberinin pak ehl-i beytinin fertlerinin yüce öğretilerine dayanan Şia mezhebi onu dünya ahiret daha iyi bir şekilde saadete erdireceği sonucuna vardığını beyan ederek bu durumu şöyle anlatıyor. Kendi açımdan İslam dininin 5 mezhebi hakkında ciddi araştırma yaparak hangi mezhebin daha mantıklı olduğu konusunda karar vermem gerektiğini düşündüm. Bu arada önemli olan şey doğru yolda hareket etmek ve Allah beni doğru yolda hidayete erdirmesini niyaz etmektir. Ben Caferilerin ve Şiaların arasına katılmayı yeterli delillere dayanarak benimsedim. Şimdi de şahsen bu konuyu ve neden Şia mezhebini benimsediğimi ve bu mezhebi izlediğimi tartışmaya hazırım.
Değerli dinleyiciler, Batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Allah'a emanet olun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'a gezelim ve görelim. İran diyarının tarihi cazibelerini, kültürel ve doğal güzelliklerini ele aldığımız programımızda sizlerle birlikteyiz. Dizi halinde hazırladığımız programımız boyunca her bölümde İran'ın çeşitli yörelerini ve her yörenin bazı kentlerini ve ünlü bölgelerini ele aldıktan sonra her kentin tarihi, kültürel ve doğal cazibelerini tanıtmaya çalışacağız. Böylece siz de İran diyarının tarihi ve kültürel çeşitliliğiyle tanışmış olacaksınız. İran'da Fars, Kürt, Arap, Lor, Beluç ve Türkmen gibi çeşitli kavimlerin yaşaması bu topraklara özel bir kültürel çeşitlilik kazandırdığını şimdiden belirtmek isteriz. Yaşayan çeşitli kavimlerle tanışmanın İran diyarının gelenek ve göreneklerini daha iyi tanımakta yardımcı olabileceğinden her programın bir bölümünü de bu kavimlerden birinin gelenek ve göreneklerine ayırdık. Birlikte dinleyelim.
Geçen bölümde İran diyarı özel coğrafi şartları ve dağları, ormanları, çayırları, ırmakları ve diğer doğal güzellikleri bakımından büyük çeşitlilik arz ettiğini ve yine tarihi mazisi de bu ülkeyi kültür, medeniyet ve mimari gibi bakımlardan has bir zenginliği kazandırdığını anlattık. Şimdi programımızın ikinci bölümünde İran'ın çeşitli yörelerine seyahatimize başlamak ve sizi bu güzel diyarın güzellikleri ve cazibeleriyle tanıştırmak istiyoruz. Buna göre seyahatimize İran'ın güneyinde yer alan Fars eyaletiyle başlıyoruz. Fars eyaleti tarihi eserleri ve güzel doğası bakımından İran'ın en değerli yörelerinden biri sayılır. Bu eyaleti doğa ve tarihin bütünleştiği bir yöre olarak da niteleyebiliriz.
Fars eyaleti İran tarihiyle eşit mazisi olan bir yöre ve eski İran ve hatta dünyanın en eski medeniyetlerinden birinin şekillendiği en önemli merkezlerden biri sayılır. Fars diyarı bilim, medeniyet ve kültür beşiğidir ve İran milleti ve başka milletlerin gözünde de şayeste bir konuma sahiptir. Fars diyarı dağlarında ve kayalarında göze çarpan tarihi eserlerin motifleri ve şaşırtıcı derecede güzel mimarisiyle her zaman arkeologların ve tarihçilerin ilgi odağında yer almıştır. Fars eyaletinin dağlık alanlarında geçmişe 4000 yıla dayanan İlamiler döneminden geriye kalan kabartma eserleri, M.Ö. 6. yüzyıla ait Hahameneşiler döneminin muazzam taht-ı cimşit ve pasargat kalıntıları ve yine Sasaniler döneminden yörenin çeşitli kentlerinden geriye kalan tarihi eserler, hepsi bu yörenin eski medeniyetinin dorukta olduğunu gösteriyor. Bundan başka Fars diyarı derin ve köklü bir kültürel mazisi vardır. Molla Sadra, Hafız, Sadi ve diğer birçok şair ve yazar ve bilgin bu yöreden çıkmış ve İran ve dünya kültürüne ebedi eserler kazandırmıştır.
Fars yöresinin tarihi hakkında anlatılanlara göre milattan yaklaşık 1100 yıl önce Arya ırkından bir kavim uzun bir yolu kat ederek ve çeşitli engellere geride bıraktıktan sonra kuzeyden İran platosuna girdi. Fars veya Pars kavmi olarak anılan bu kavim bugünkü İran'ın güneyinde ılımlı bir bölgeye yerleşti ve bölgeye de kendi adını verdi. Böylece İran'ın en eski medeniyet merkezlerinden biri şekillendi ve daha sonraları birçok kez hükümet merkezi ve ülkenin başkenti olarak seçildi. Pars kavmi İran platosunun en eski sakinleridir ve Hahameneşiler ve Sasaniler de bu kavime mensuptur. Hahameneşiler olarak anılan Parslar M.Ö. 559 ila 339 yılları arasında Fars yöresinde iktidarı ele geçirdi ve zamanla nüfuz alanını o dönemin uygar dünyasının büyük bir bölümüne yaymayı başardı. Bu dönemde Fars yöresi hükümetin merkezi olarak o çağın tüm zanaatkarlarını ve barındırmaya başladı ve böylece İran'ın en eski medeniyet merkezlerinden birine dönüştü. O dönemde geriye kalan Taht-ı Cemşit ve Pasargat kalıntıları bu iddianın ispatı sayılır. Öte yandan İslam'ın İran'da yayılmaya başlamasının ardından Atabekler, İncu Hanedanı, Muzaffer Hanedanı ve Zendiye Hanedanı gibi devletler Fars yöresini merkez olarak seçti. Zendiye Hanedanı iktidarın başına geçti. Dönemde bu yöreyi imarlı hale getirdi. Ki bunu da Fars yöresinin tarihi eserlerine gözden geçirirken anlatacağız.
Fars eyaleti 133 bin kilometre karelik alanı ile İran'ın güneyinde yer alıyor ve 29 ilçeden oluşuyor. Bu eyalet kuzeyden İsfahan, doğudan Yezd ve Kerman, güneyden Hürmüzgan ve batıdan da Kohkiliyo, Buyur Ahmet ve Buşehr eyaletleriyle komşudur. Fars eyaletinin merkezi tarihi önem ve kültürel yüksek konumu itibariyle İran'ın seçkin kentlerinden biri sayılan Şiraz kentidir. Fars eyaleti genelde dağlık bir yörede sayılır. Eyalette bulunan dağlar ise aslında İran'ın kuzeybatısından güneyine doğru uzanan Zagros Sıra Dağları'nın uzantısıdır. Fars eyaleti bir yandan Fars Körfezi ve diğer yandan kuzeydoğudan çölün komşuluğunda bulunması itibariyle çok çeşitli ve eşsiz bir iklim yapısına sahiptir. Eyalette genel olarak 3 farklı iklim göze çarpıyor. Eyaletin kuzey ve kuzeybatısı kısmen sert kışları ve ılımlı yaz mevsimleri ile bilinirken, merkezi yörelerinde kışlar ılımlı ve yağışlı ve yaz ayları da sıcak ve kuraktır. Yörenin 3. iklimi ise güney ve güneydoğuda ılımlı kışları ve çok sıcak yaz ayları olan bölgede hakimdir.
Thank you.
Fars ziyaretinin su kaynakları, yeraltı su kaynakları ve ırmakları olmak üzere ikiye ayrılır. İyalette iklim çeşitliliği yüzünden birçok ırmak, çeşme, şelale ve gölet vardır. Fars ziyaretinin en önemli ırmağı iyaletin kuzeyindeki dağlardan kaynaklanan ve Bahtigan göletinde akan Kor ırmağıdır. Firuzabad, Karaamaç ve Fahlian ırmakları da eyaletin çeşitli dağlarından kaynaklanır ve Fars Körfezi'ne akar. Fars eyaletinde birkaç önemli gölet de vardır. Bahtigan, Maharlu, Ejen ve Perişan göletleri eyaletin en önemli dört göletidir. Öte yandan eyalette bulunan şelaleler, doğal çeşmeler ve dağların eteğinde akan ırmakların çevreleri eyaleti ziyaret edenlere eğlence ve özellikle avlanma bakımından eşsiz fırsatlar sunuyor.
Zengin su kaynakları ve verimli toprakları ile Fars eyaleti aynı zamanda İran'ın en önemli tarım merkezlerinden biri sayılır. Eyaletin tarım ürünlerinin önemli bir bölümünü arpa, buğday ve mısır oluşturuyor. Fars eyaletinde üretilen pirinç ve narenciye İran'ın en kaliteli tarım ürünleri arasında yer alıyor. Fars eyaletinde tarımın yanı sıra besicilik de oldukça yaygın bir meslektir ve İran'ın et ve süt ürünlerinin önemli bir bölümünü karşılamaktadır.
Fars eyaletinin nüfusu yaklaşık 4,5 milyondur. Yöre halkının çoğunluğu Farsça konuşuyor fakat eyalette çeşitli kavimlerin bulunması itibariyle Türkçe, Lorca ve Arapça da yörede konuşulan dillerin arasında yer alır. Fars eyaletinde ayrıca Yahudi, Hristiyan, Zertüştü ve diğer dini azınlıklarda yaşıyor. Yine bu eyalet İran'ın en büyük aşiretlerini barındıran yörelerinden biri sayılır. Fars eyaletinde Kaşkai, Humse, Memesene ve Elvar Kohkiluye aşiretleri yaşıyor. Ki bu aşiretlerin her biri de çeşitli boylara ve tayfalara ayrılır. Gerçekte Fars yöresinin aşiretleri bu yörenin zengin kültürünün temelini atan insanlardır ve bu kültür günümüzde de aşiretlerin yaşam tarzına yansırken yaratan en önemli turistik cazibelerinden birini oluşturuyor. Fars yöresinde halı, iklim, lepenek gibi el sanatları özel önem arz eder. Yörenin çeşitli ilçelerinde ahşap üzerine hatam, münebbet ve muarrak işleme sanatları da oldukça yaygındır. Metal üzerinde işleme el sanatlarında Fars eyaletinin derin bir mazisi söz konusu ve gümüş işleme ve gümüş üzerinde oyma işleme gibi sanatlarda ün yapmış bir yöre sayılır.
Fars eyaletinin bitki örtüsünü, bitkisel ilaç ve sanayi sektörlerinde kullanılan ağaçlar ve bitkiler oluşturuyor. Yöre özellikle çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan bitkiler bakımından ve yine hayvan ürünleri ve çeşitleri açısından zengin bir yöre sayılır. Fars eyaletinde koruma altına alınan sit alanlarında türlü memeli hayvanlar, kuşlar ve deniz canlıları yaşıyor.
Muhterem dinleyiciler, İran diyarının tarihi cazibelerini, kültürel ve doğal güzelliklerini sizlerle paylaştığımız İran'ı gezelim, görelim başlıklı programımızın ikinci bölümünün sonuna geldi. Bir sonraki bölümde yeniden buluşuncaya dek esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyn'in çeşitli dini ve mezhebi öğretileri hakkındaki açıklamalarını sizlere aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi, ilahi maneviyat sayesinde kazanılan huzurun, gönüllerde umudun canlanması ve gençlerde umutsuzluğun engellenmesine sebep olduğuna işaretle bunun bir nevi peygamber ile biat anlamında olduğunu belirtiyor. Bugünkü sohbetimizde de yine bu konuya değinmek istiyoruz. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de peygamber ile biat konusunda şöyle buyuruyor: "Şüphesiz Allah, ağaç altında sana biat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş. Ey bizim peygamberimiz, biz seninle biat edenleri Allah-u Teala bunların kalbinde ne olduğunu biliyor. Bu samimi motivasyon ile yapılan bu biat, Allah-u Teala'nın onların kalplerine huzur ve sükunet nazil etmesine sebep oluyor. Kalplere huzur nazil olunca endişeler yok olur, kaybolur. Ümitsizlik yok olur. Günümüzde düşmanın en önemli çalışmalarından biri ümitsizlik oluşturmak ve umutsuzluğa kaptırmaktır. Çeşitli alanlarda gençleri umutsuz ediyorlar, yaşlıları umutsuz ediyorlar, eski inkılapçıyı umutsuz ediyorlar. Bu ilahi huzur ve sükunet insana umut verir. Peygamber ile biat böyledir. Bugün siz inkılap ile biat edince ve biatinizi yeniler ve tazeleyince peygamber ile biat etmiş olursunuz. İmam Hümeyni ile biat eden peygamber ile biat etmiştir. İmamın inkılapçı çizgisini canlı tutup onun parçalanmasına izin vermeyince, eskimesine izin vermeyince aslında peygamber ile biat etmişsiniz. Peygamber ile biat edince de o zaman Allah ise peygamberine ve inananlara huzur ve güvenini indirmiş. Bu ayette onlara huzur, güven duygusu vermiştir. Allah-u Teala gönüllere huzur verecektir. Huzurunuz olunca, güven duyduğunuzda o zaman düşmanla mücadele alanında şaşırmazsınız. Umutsuzluğa kapılmazsınız. Sarsılmazsınız. Bugün bu sükunet ve huzur nedeniyle insan İran halkının Amerika ve komplolarına karşı kesin zafer kazanacağından emin olabilir. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretileri hakkındaki açıklamalarıyla ilgili Kalıcı Itır sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden de yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Ganan Teheran, sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana.